Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz,
Hoş
sefalar
bulduk, safa
getirdiniz.
bulduk Süleyman'cığım. Teşekkür ederim.
Lütfü abicim programımız kendi akışında güzel bir şekilde bereketle devam ediyor.
Saymıyorsun, bereketi kaçmıyor.
Saymıyoruz, evet Allah'ın izniyle inşallah. Yani içimiz tükenmediği sürece programa devam edeceğiz. Bazen ara verebiliriz yaz aylarında. Hani izleyiciler de bizi özlesinler. Ya bu program olmazsa olmaz. Erkam Radyo'ya telefon yağsın. Bu program nerede? O zaman belki tekrar başlarız ama bir müddet böyle devam edeceğiz inşallah. Bir iki teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bizi takip eden izleyicilerimiz var. Mesela diyelim ki Oğuzhan Ayrancı sağ olsun yorumlar yapıyor. Sümeyye Kurt Hanımefendi, Mahmut Sami Bey, Yasemin Solak hanımefendi. Ya da bir de şöyle söyleyebilirim. Bize sorular ileten Musa Beyaz Yüze, Suat Altınbaş'a, Erdinç Tecimen'e, Abdülkerim Temizcan'a, Bilal Tonyalı'ya, Necdet Baştoklu'ya ve Azat Dedeoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Bu sorular bizi besliyor. Çünkü bu programı aslında interaktif ve biraz dinamik yapmak istiyoruz. Yani her hafta sizin karşınıza güzel konularla gelelim. Bendeniz moderatör olarak. Ki siz moderatör değilsiniz dediniz. Hani beraber hasbihal edelim
Beraber
dediniz.
konuşalım.
Evet.
Hakikaten bunda ciddiyim yani. Böyle bir sizin de çok ciddi gözlemleriniz oluyor. Dergi yönetiyorsunuz Süleyman'cığım.
Evet.
Böyle ciddi de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsunuz. Hamdolsun. Bu bir müzakere olsun. Bazen sesli düşünme olsun.
Doğru.
Yani buradan bereket çıksın
Doğru.
yani. Böyle bir takım kalıplarla konuşup hani belli şablonları böyle sürekli tekrarlamak bizim çok tarzımız değil.
Doğru.
Yani
Maslahata da uygun değil belki
sunuhat
de.
olsun
Evet,
tabii.
sünnet olsun. Bugünkü sünnet şöyle Lütfü abi. Zor bir konu var. Aslında belki iki program yapmamız gereken bir konu. Evlilik konusu. Yani bugün nereden baksanız gençlerin konu olarak en çok rağbet ettiği konu bu. Ve en çok da aslında biraz da uzak durdukları veyahut da tereddütle yaklaştıkları konu bu. Evlilik konusu. Biz evlilik ve evlilik hayatına dair belki ikinci bölümü yapabiliriz. Onun çünkü belki detayları farklı. Fakat evlilik öncesine dahil konuşmamız icap ediyor. Şundan, Türkiye'de sanki evlilik yaşı yükseldi gibi. Yani çevremizde de baktığımız zaman 30'lu yaşlarında insanlar aslında eş bulamamış durumda. Çokça vaki. Kimisi aramıyor, kimisi bilinçli uzak duruyor, kimisi çok istiyor Lütfü abi. Çok arzu ediyor. Fakat bir türlü kısmet olmuyor. Yani öncesini şöyle konuşabiliriz. Şimdi evliliği yani belki bir 20-30 sene öncesi sosyolojik yapı yok şu an Türkiye'de. Çok daha biraz karmaşıklaştı meseleler. Hele ekonomik gerçeklikler de çok daha bastırıyor. Yani bir yuva kuracaksanız nereden baksanız diyelim ki 400-500 bin hazır olacak gibi bir mantık da var. Çok kişi insanın birikimi de yok. Ve bu noktada evliliğe gelene kadar zaten bir sanki büyük bir yokuş aşmak gerekir gibi bir mesele var. İkincisi de yani evlilik hani belki sizin dönem için hani insan 20'sine 25'ine geldiği zaman artık evlilik yaşıdır ve hani ne güzel artık hani şunları baş göz edelim diyebilecek belki bir muhit de vardı. Şimdi biraz herkes kendi halinde, gençler kendi hallerinde ve bu noktada hani evliliğe dair umutları kaybolan ya da bu noktada da çokça umut yükleyip çok hayal kırıklığı yaşayan çok insan var. Şöyle sormuş olayım ilk başta. Evlilik şart mı Lütfü abi başta? Yani bu artık hani tik koyuyoruz ya şunu yapacağım bunu yapacağım. Sanki evliliğin tiki artık alt sıralara gelmiş durumda. Yani evliliği şart olarak görmeyen çok insan da var. Yani evlenmesek de olur gibi bir zemin de var.
Tabii evliliğin bir hayat zorunluluğu olduğunu söylemek mümkün değil. Yani illa evleneceksin diye bir şey yok. Evlenmesi haram olanlar da olabilir. Yani birisiyle hayatını birleştirdiği andan itibaren ona hayatı işte efendim karanlık edecekse, bir şekilde onun hayatını karartacaksa o insanın evlenmemesi daha uygundur. Ama sünnet olduğunu biliyoruz. Bu bir dini hüküm olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği ve özellikle sünnetinin takip edilmesi noktasında böyle vurgulu, kuvvetli vurgular yaptığı ve aile temelli bir İslami hayatın da hem insanın kendi o hakkındaki muradı bulması hem de işte bir refik veya refikayla bu işi kolaylaştırması gerçekten çok güzel bir nimet yani. Huzurlu aile yuvası gerçekten Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Buna kavuşmak da insanın o fıtratını tamamlaması, kendisine ait eksikliği bu dünya hayatındaki itmam eylemesi noktası da çok güzel bir fırsat. Ama diğer taraftan cennet yuvası olamayan bir yuvanın cehennem çukurlarından bir çukura dönüşmesi ihtimali de söz konusu. Bunun da birçok böyle örnekleri görülmüştür. Bu noktada insan tabii herkes kendi şahsi durumuna göre işte efendim bu kararı kendisi verecektir. Fakat kendi kararıyla da bu işin olmayacağını da bilmek durumunda. Çünkü evlilik bizatihi sosyalleşmenin en önemli adımlarından bir tanesi.
Nasıl yani Lütfü abi? Kendi kararı yetmiyor mu?
Evleneceğim diyen insanın kendi kararı yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü bu bir kere bir başka insanı da kendisi gibi aynı karara, aynı yönelime sürece ortak etmek demek. Bu da öyle kolay bir şey değil. İnsan kendisi bazen kendi gönlünü ikna edemiyor. Bir başka gönlü bu anlamda gel beraber yol yürüyelim diye ikna etmek öyle çok kolay olmasa gerek. O açıdan gönül ferman dinlemiyor derler. İki gönül hiç ferman dinlemez. Bir araya gelince de bambaşka bir yöneliş ortaya koyabilirler. Burada asıl olan hani ayet-i kerimede de öyle gelmiş. Bunu yani evlenme denen o olayı gençler adına birilerinin yapıyor olması zorunluluğu var. Yani evlendirmek, dolayısıyla evliliği başlatmak noktasında birileri inisiyatif almak durumundalar. Bu inisiyatifin alınması ama yine gençlere bakan bir şey.
Yani ilk adım gençlerden mi olacak?
İlk adım şöyle gençlerden olacak. Şimdi bu anne babayla kurulacak sıhhatli ilişkilere bakıyor bir. Bir de bu noktada ön alabilecek, kendisine yardımcı olabilecek, kendisine evlilik konusunda belki fırsatlar doğurabilecek, o teşebbüsü sağlayabilecek muhitle insanın buluşması, birleşmesi, onlarla bütünleşmesi gerçeği. Hı. Şimdi mevcut yaşam, mevcut hayat düzeni içerisinde modernlik bireyselliği o kadar öne çıkarttı ki ne böyle bir muhite ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz, ne de böyle bir sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki tam tersi evlilik aslında halkın içine yani bir şekilde o karışmak demek.
Yani mecburen ihtilat var, mecburen temas var. Yani iletişimsiz olmuyor.
Şimdi o mecburen de aslında belki ihtiyatlı kullanmak lazım. Yani insan gönlünü bu anlamda ikna etmeli.
Bu budur yani.
Evet. Gönlünü ikna ederek böyle bir muhitle buluşacak, böyle bir ortama girecek, böyle bir çevreyle buluşacak. Hani yalnız kalayım, ben kendime ait yolu çizeyim diyen insan hakikaten yalnız kalıyor. Böyle bir o konforu bozmak önemli. Yani burada konfor ifadesinin altını özellikle çiziyorum Süleyman'cığım.
Tamam.
Herkes bireysel konforunun peşinde.
Evlilikte de mi?
Evlilikte de böyle. Yani
evleneyim kaçayım.
Hayır. Evlenmek noktasındaki kararı da konforu bozmamak için almıyor kimse. Çünkü bir hakikaten bir kader ortaklığı,
bir gerçekliği var yani.
Zorunluluk var. Doğru. Yani işte bir insanın yükünü taşımak, onunla beraber yol yürümeye. Ya bu kim olabilir ki diyor. Herkes kendisini böyle çok yükseklerde gördüğü için, çok ayrı yerlere oturttuğu için diyor ki yani bunu bu olmaz yani. Şimdi anne baba da bu noktada biraz mesuliyet sahibi. Anne baba da diyor ki yani tamam kızım ya da oğlum o kadar böyle şey ki bize denk kim olabilir ki yani.
O kadar biricik ki.
O kadar biricik ki.
Hani hiç kıyamıyoruz o zaman.
Evet, hakikaten de öyle ama herkes biricik yani. Evet. Herkes bir tane. Fakat bunun başkaları içinde böyle olduğunu görmek dolayısıyla normalleştirmek gerekiyor. Anne baba da bu noktada bir mesuliyet sahibi. Oğlunun ya da kızının o sürece girmesi noktasında kendi kurdukları muhabbet tutsaklığını birazcık
aşmalılar. Yani aslında kuş yuvadan uçacak yani.
Evet.
Değil mi? Hani kuşu hep yuvada tutma isteği de doğru.
Sizin
değil.
Oğlunuz ya da kızınız olarak kalmayacak artık. O bir başka ailenin kurucusu.
Öznesi yani.
Öznesi haline gelecek yani. Yani sizin oyununuzda, sizin senaryonuzda İkincil ya da üçüncül roldeki o sevgili kızınız ya da oğlunuz artık kendi oyununu kurup aktör, baş aktör olacak bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Siz onu kendi gönlünüzde ve gözünüzde büyütmezseniz o hiçbir zaman büyümeyecek.
O bu zaman da, ilk aileler yapıyor bu işi Lütfü abi.
Yani biraz
aslında aileler belki de çocuklarını tutuyorlar yani.
Yani öyle bir işte ama ben muhabbet tutsaklı diyorum evet. Süleyman'cığım. Yani aman yanımda kalsın. Her hele kız çocukları için. Ya biz sonuna kadar devam ederiz kızım sana diyen çok baba vardır yani. Ne olacak ki diye. Çünkü o bir hakikaten kızıyla kurmuş olduğu o muhabbetin de bir neticesi. Halbuki onun belki insanlık seviyesindeki yükselmenin, işte insanı kamil dediğimiz o olgun insan seviyesine ulaşmasının yolu evlilikten geçiyorsa, o bir aslında bir fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Nedir? O sevdiği, çok sevdiği evinden bir kere ayrılmaktır yani. Ayrılmak ve yepyeni bir, hani bir maceraya sanki adım atıyormuş gibi bir risk alarak adım atmaktır. Bu riski almak bir tür müteşebbislik yani, girişimcilik yani. Siz bir insanla böyle bir, hani sonunu bilemediğiniz, zaten çok da böyle mutlu olduğunuz bir hayatı terk ederek bir bilinmezliğe doğru yol alıyorsunuz. Çok güzel, daha iyi olma ihtimali var ama kötü olma ihtimali de var. Bu riski almak noktasında maalesef son dönemde teşebbüs azaldı. Yaş büyüdü. Evlilik yaşı o noktada hem erkek için hem kız için gittikçe belki 30'lara doğru varıyor.
Peki anne baba çok istiyor ama çocuk istemiyorsa Lütfü abi?
Mesela bu da ilginç bir şey. Yani o da belki...
Anne baba hadi diyor, hadi diyor.
Evet.
Erkek ya da kız belki 30'a gelmiş, belki 35'e gelmiş. Ama ısrarla mesela kapatmış kendini. Öyle insanlar da çok oluyor. İstemiyorum diyor.
Orada da işte yine anne baba dönsün. Ona, oğluna ya da kızına kurmuş olduğu o konforlu sahayı bir gözden geçirsin. Ha. Yani gerçekten eskiden, şimdi böyle birçok aile hikayesi vardır. Yani mesela şeyde dedi ki Karadeniz için, tak sepeti koline, herkes kendi yoluna derler mesela. Niye? Nüfus fazla, toprak yok, dağıtacak bir mal yok. Ne olacak o zaman? Herkes kendi kaderini kendisi çizecek. Şimdi burada mesele ekonomik koşullar meselesi değil. Yani onu oradan ele aldığınız zaman şu mevcut düzen bireysel hayatları zaten teşvik ve tahrik ettiği için ekonomik anlamda tek başına yaşamak da nispeten bir daha büyük bir çözüm haline geliyor. Yani işte evlenip de çocuğumuz olsun, sonra bunu özel okula gönderemeyeceğiz, işte şöyle koruyamayacağız, şöyle yetiştiremeyeceğiz, şöyle efendim imkan veremeyeceğiz diye bir takım kaygılar sökünetip gelmeye başlıyor. Dolayısıyla herkes bireysel hayatın çok daha tırnak içinde ekonomik olduğuna dair bir kanaate ulaşıyor. Şimdi burada daha farklı bir değerler silsilesinden yola çıkarak risk almak ve evlenmek ya da evlendirmek gerekiyor. İşte o da belki hakikaten evliliğin, bir insanın daha güzel kul, daha güzel insan ve daha güzel bir birey olması noktasında çok önemli bir şans, önemli bir fırsat olduğu gerçeğidir. Hani hakikaten insanın kemali işte o karşı cinsle kurmuş olduğu birliktelik ve onun meyvesi olan o aile, işte çoluk çocukla ortaya konacak olan güzel ortamla ancak mümkündür. Biz orada kendi kemalatımızı bulacağız. İnsanlık ufkuna erişeceğiz. Bunu belki anne babalar ta çocukluktan itibaren kendi ortamlarının güzelliğinin, yani onlarda da devam edeceğini, bir teselsülle, bir başka ailede de bu güzelliğin devam edeceğine dair telkinlerle yavaş yavaş yavaş çocuklarına vermeliler. Ama burası bak bizim ortamımız, bu ortamın efendim devamı senin burada kalmana bağlı. Gidersen nasıl bir riskin olacak bilemiyoruz. Ama dönemezsin geride. İşte bu, ya bu tür böyle çok tehlikeli sözler ya da imalar veya duruşlar aslında çocukları biraz da bu noktada geri adım atmaya sevk ediyor olabilir. Yani meselenin çok boyutları var Süleyman'cığım.
Tamam.
Yani
aile boyutunu anlamış olduk bugün aslında. Ben şimdi hiç bu açıdan düşünmemiştim. Yani siz şunu söylüyorsunuz Lütfü abi. Özellikle aileler bu noktada teşvik edecek, telkin edecek ve bir noktada yeni bir, hani özne olduğu, yani yavruların özne olduğu hayata dair kesin bir zemin oluşturacaklar. Diyecekler ki bu artık kendi yuvasını kuracak ve güzel olacak.
Ya bizim başımızdan kaçsın, biz ondan kurtulalım değil, tarzında değil ama.
Çünkü bu insanlığın hani fıtri anlamdaki dengesi veyahut da kemali bu işte oluyor, evlilikte oluyor. Ve evet, ailede hani muhabbet tutsaklığını kenara koyup evliliğe yol açmada cömert olsun diyorsunuz.
Evet.
Aile cömert fakat çocuklar isteksiz. Orada da yine aile bir kendini sorgulasın diyorsunuz. Çünkü çocuğun acaba içinde bulunduğu iklim ya da ortam belki de onu evliliğe çok teşvik eden bir ortam olmayabilir. Yine aileye çıkan bir boyut var, doğru mu?
Var var, ama çocukla ilgili ya da gençle ilgili şöyle bir boyut daha var. O da bu ekonomik koşullar, biraz önce sen de bahsettin.
Diyor ki nasıl geçineceğim diyor.
Evet, korkutuyor.
Korkutuyor.
Yani oralarda da işte hani risk almak, girişimcilik dediğimiz hadisede hani ev yapanla evlenenin Allah yardımcısıdır diye biz böyle inanırız. Bu bir imanla da alakalı bir şey. Yani evliliği biz niye yapıyoruz? Daha iyi bir kulluk hayatı için. Bunu böyle en başta koyarsak, bir efendim güzel vesile olarak, o vesilenin yardımcısı Allah olur. Yardımcısı Allah olanın da aşamayacağı hiçbir engel yoktur.
Bugün o zaman biraz niyetlerde de belki bozulma olabilir lütfen abi. Yani sanki şöyle gördüğümüz, hani evlilikle ilgili böyle genç arkadaşların tecrübeleri dinliyor, sanki böyle biraz daha işin matematiği önde gibi. Evet. Yani böyle bir hani al veri, sürekli böyle anlaşmalı, böyle hukuki metin gibi evlilikler oluyor. Hatta şimdi tatlı videolar da dolaşıyor ortalıkta. Hani evlilik görüşmelerinde sorulacak sorular. Yani bu da biraz şey, yani o zaman biraz niyetten sapma gibi olmuyor mu?
Ya bu aslında bizzatihi adayın seçiminde de başlayan bir şeydir. Yani orada mesela işte çok meşhur hadistir. Efendimiz şu dört şey için nikah yapılır diye aslında dört tane kriter koyuyor. Bir tanesi soydur. Bir tanesi işte o tendir, dış görünüştür, güzelliktir. Güzellik. Veya yakışıklılıktır, tersi de olabilir yani. İşte maldır, zenginliktir, servettir. Bir de ahlaki durum, dindarlıktır. Şimdi bunların her birisinin aslında toplumda böyle insanların yürüdüğü mecralar olduğunu görüyoruz. Yani kimisi hakikaten malıyla ortaya çıkmayı ve dolayısıyla kendisini ifade etmeyi ve böyle bu şekilde temsil edilmeyi layık gören bir zihniyettir. Kimisi asaletiyle övünen bir zihniyettir. Kimisi de işte efendim bak ben ne kadar işte güzelim, yakışıklıyım, güzelim tarzında. Yani oralardan yürüyen bir takım hayat tarzları var. Hangisinin kalıcı olduğuna dair de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte sen dindar olanını seç tarzında bir yönlendirmesi var. Niye? Çünkü bunların üçü de geçicidir. Kalıcı olan dindarlıktır. Şimdi bunun aslında sadece hani şey manasında değil, yani işte adayın seçimi noktasında değil. Genel olarak evlilik kararına giden yolda da temel belirleyici olması gerekiyor. Nasıl? Ya bu ev şeyi niye kuruyorsun? Aile müessesesini niye kuruyorsun? Salt bir işte bir beden ihtiyacı için mi? Ya da işte efendim bir sosyallik için mi? Ya da artık ev sıkıyordur. Annem babam böyle basit.
Kaçış.
Bir kaçış mıdır? Hayır, bunların hiçbirisini birinci sebep olarak ortaya koymamak lazım. Hı. O noktada niyet tahsihi lazım gençlerde. Hı. Nasıl bir niyet tahsihi? Ya ben yani Cenab-ı Hakk'a daha güzel kul olmak için, kendimle ilgili muradı fark etmek için, hakkımdaki muradı korumak için ve dolayısıyla daha güzel bir Müslüman, daha güzel bir insan olmak için hem fiziki, hem ruhi, hem de zihni bir tekamül yaşamak için, bunların efendim hepsini sağlayabilecek bir müessesi olarak gördüğümden dolayı evlilik istiyorum diyebilir insan. Bununla ilgili attığı adımlar, yani bu niyeti güzelleştirerek attığı adımlar doğru aday çıkarabilir mi karşısına? İlla çıkaracak diye bir şey yok.
Orada da bir garantimiz yok.
Niye yok? Çünkü bu biraz da nasiple alakalı bir şeydir. Yani benim hani bu bir matematik değil yani. Hmm. Gerçekten matematik değil. Her şeyin matematiğini kurabilirsiniz ama bu evlilik meselesinde adayın ya da nasibin bir sır olduğunu bilmek icap ediyor. Çünkü bu rızık gibi yazılmış bir şeydir. Yani mesela görücü usulüyle evlenen çok insanın fotoğrafına ben özellikle bakarım Süleyman'cığım.
Evet, onu da sorayım abi. Yani artık görücü usulü azaldı ama.
Azaldı.
Evet,
artık. Yani görücü usulü ne demek? Yani sonuçta bir büyükler sizin adınıza beğeniyorlar.
Sizin adınıza görüyorlar.
Evet, sizin adınıza görüyorlar ve buluşturuyorlar. Ya o kadar bana ilginç gelir ki %90 oranında neredeyse baktığım fotoğraflarda. Özellikle bu ibretle bakarım yani. O ibret kastıyla bakarım. Yani bu kadar mı birbirine benzer? Hmm. Yani böyle fiziken de, işte efendim böyle bakış açısı itibariyle de, işte efendim bir geldiği dünya görüşü itibariyle de. Buradan şunu anlıyoruz. Aslında hani çok olumlu bir şey değil belki. Aileler evleniyor. Muhitler birbiriyle temas kuruyor gibi bir şey yani. Herkes çünkü bir sosyokültürel çevrede yaşıyor. O sosyokültürel çevrenin aslında bir anlamda birbiriyle temas kurması sonucu oluşuyor. Bunu da atlamaması gerekiyor gençlerin. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey. O noktada güvenmek çok önemli. Yani sizin 30 sene öncenizden bakan bir ebeveyniniz varsa bir bahttır bu. Bu noktada da şunu da ben altını çizeyim. Bu iş, yani evlilikle ilgili karar, anne babanın hem şerefidir hem de hakkıdır. Yani onlara vermek, onların önünü açmak. Öncelikle bu noktada bir yani sizden ben bunu bekliyorum demek. Diyor ki mesela bazıları bana çok gelmiş söylemiştir. Evet. Ya ilkokul mezunu abi diyor ya ben ne isteyeceğim bundan diyor. Yani isteyecek değil mi senin? Yani bir gün gelecek senin seçtiğin kızı bile o ilkokul mezunu dediğin annen baban istemeyecek mi? İsteyecek. O zaman en başından onlara güveneceksin. Onlarla Cenab-ı Hakk'ın muradını gerçekleştireceğine dair bir hüsnü zanla anne babana esas kıymeti burada vereceksin. Ben oradan bakıyorum biraz.
Yani şöyle, görücü usulü hala etkililiğini aslında koruyabilir sizin bu görüşünüze göre. Yani şöyle, firasetiyle, tecrübesiyle aslında birçok insan iki güzel adayı bir araya getirebilir.
Zaten getirmek vazifesidir İslam toplumunun.
Tamam. Yani aslında bu...
Evlendirin diye gelmiş ayet-i kerime. Evlenin diye değil yani. Hmm. Evlendirin diyor. Dolayısıyla burada öncüler gerekiyor. Çöp çatan diyorlar ya şimdi.
Evet.
Yani bir şekilde büyüğü, yani kızı, erkeği tanıyıp onların çok iyi bir aile kurabileceklerine dair o tamamen hasbi niyetlerle ortaya konacak olan o teşebbüse Cenab-ı Hak bereket veriyor. Yani güzel niyetlerle ortaya çıkan bu tür insanlar hakikaten güzel vesilelere imza atıyorlar.
O zaman bugünün gençleri büyüklere kızarsalar haklılar mı? Beni niye evlendirmiyorsunuz diye.
Kızmadan önce şunu yapsınlar ama ben gerçekten kendilerine saygı duyduğum, her dediklerine ya güzel bak burada bir hikmet olabilir diye baktığım bir büyük çevreye sahip miyim?
He.
Bir güzel çevreye sahip miyim? Böyle bir insan topluluğuyla beraber miyim? Yani onların böyle halini hatırını soruyor muyum? Haklarını gözetiyor muyum?
Yani yine ilk pası onlar mı atacak? Yani pas atacak ki gol olsun.
Evlilik zaten şahsi bir şey Süleyman'cığım. Yani o pası da sen atılacak bir yerde duracaksın.
Evet.
O koşuyu da yapacaksın.
Evet.
Yerine göre son vuruşu da sen yapacaksın. Yani.
Tamam o zaman yani... Bu programı abi şöyle yapalım. Vaktimiz çok doldu. Aslında çok şey de kaldı yarıda. İnşallah devam edelim istiyorum. Çünkü çok önemli bir mevzu. Birkaç konu yani birkaç bölüm işleyelim. Bu ilk bölümden benim anladığım, yani bugünün gençleri için aslında bir umut verici bir şey söylüyorsunuz. Yani büyüklere öncelikle vazifeyi onlara veriyorsunuz. Yani onlar önce bir...
Hayır ben vermiyorum zaten
Cenab-ı
kitap
vermiş.
Kitap vermiş o vazifeyi.
Ama şimdi şöyle bugün için bu konuşulmuyor ki Lütfü abi. Yani öyle ailelerin çocuklarını evlendirmekle ilgili meselesini çok gündeme almıyor. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Hani çocuk büyüdü. Niye arayıp bulmuyor? Niye evlenmiyor? Hani sanki yapayalnız böyle kulaç atıyor, uğraşıyor, boğuluyor, acı çekiyor, üzüntü çekiyor. Siz diyorsunuz ki yani aslında Allah'ın emri bu gençleri evlendirmek zorunda büyükler.
Evet. Onların yaşadığı bir hayat var. Zamanın ve teknolojinin çok hızlı değişmesinden kaynaklı. Belki kuşaklar arası farklar da çok böyle... İnsanların gözü de dağ gibi büyüyor. Senin dünyan, benim dünyam gibi bir takım kıyaslar ortaya çıkıyor. Halbuki aile olmak yan yana akmak demek. Bak karışırsın bazen, bazen ayrı yerlere doğru gidersin ama son tahlilde aynı hedefe doğru akmaktır aile olmak. Bu ne demek? Bu kaderinin, acının, sıkıntının, sevincin, her şeyin paylaşılması demek. Siz şimdi en kritik kararda gencinizin, işte oğlunuzun, kızınızın ne adım atması gerektiği noktasında ona telkinlerinizle, sağladığınız ortamla, yönlendirmelerinizle, imalarınızla, yerine göre cesaretlendirmelerinizle, telkinlerinizle bir rehberlik yapamıyorsanız, ya kendisi bulsun, gitsin kendisi yapsın bu işi diyorsanız, siz aile olmanın gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir.
Pekala. O zaman Lütfü abi bu bölümü böyle dramatik bir şekilde bitirmiş olalım. Yani bugün gençler şanslı yani bu bölüm için. Onların adına ikinci bölümde yine sorularım olacak.
Hayırlısı olsun inşallah.
Hem merakla beklesinler.
Bu arada Güzin abla değilim ben yani.
Estağfurullah. Güzin abi.
Güzin abi de değiliz.
Yani sonuçta bir tecrübe konuşuyor. Pekala.
Senin de tecrübelerin vardır bu konuda Süleyman'cığım.
Var. Onları da inşallah da aktarırız Allah kısmet
tamam,
ederse.
Peki.
Pekala. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Bugün hassas bir mevzuyu konuşuyoruz. Nasıl evleneceğiz? Evlilik öncesi. Ve evlilikle ilgili bugünkü kaygılar, çekinceler ve beklentileri bir nevi biraz masaya yatırdık ama konu derin. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Şimdilik muhabbetler.